Mobilitenin yeni bölümünden herkese merhaba. Sunucularınız ben Erdi Özdağ.
Ben Ender Yıldız.
Yine dolu dolu bir programla karşınızdayız. Söz hiç fazla uzatmadan direkt ilk haberimize geçelim istersen Ender. İlk haberimiz Samsung cephesinden Galaxy S4, S4 Zoom, S4 Active gibi modeller ve üstüne üstlük S5 yetmezmiş gibi Samsung ilginç bir hamleyle Galaxy S4 Value Edition, yani değer versiyonu gibi, yani Türkçe çevirdiğimiz zaman.
Value Edition yurt dışında falan bazı ekran kartlarında falan daha ucuz versiyonu temsil eden bir kelime olarak adlandırılır. Value orada biraz daha hani kırpılmış.
Bazen kırpılmış model gibi de görünebiliyor. Fakat Samsung'un duyurusunu yaptığı bu model orijinal Galaxy S4'ten farklı değil. Hatta belki yazılımsal açıdan birkaç ufak artısı da var diyebiliriz.
Kutu içeriğinden 4.4.2 ile geliyor.
Evet, kutu içeriğinden 4.4.2 ile geliyor. Yani bakıldığı zaman aslında Galaxy S4 çıktığı zaman 4.4.2 yok diyecektim bakıldığı zaman. Sonuçta yazılım güncellemesiyle bunu aldı ama Galaxy S4 Value Edition isimli yeni telefonun en büyük esprisi Android 4.4.2 KitKat ile geliyor olması. Tasarım 3 aşağı 5 yukarı yine aynı tasarımla karşı karşıyayız. Donanım aynı ama şöyle aynı. Türkiye'ye gelen versiyonda biliyorsun Exynos işlemci vardı. Amerika versiyonunda 1.9 GHz'de çalışan Snapdragon 600 vardı. Bunda da Snapdragon 600 var yine 1.9 GHz'de çalışan. Dolayısıyla artık eskimeye yüz tutmuş bir platform var aslında bakıldığı zaman.
Aynı telefonu ismini değiştirip satıyorlar. Eğer hani bu yani çıkan haberde bir yanlışlık yoksa baktığınızda bir tek işletim sistemi güncellenmiş. TouchWiz tarafında da bir değişiklik yok. Yani bildiğin S4'ü update edip yani Value Edition etiketini yapıştırıp kutusunda satmışlar.
Fiyatı kaçırmamaya çalışıyorum. Fiyatı da baktığımız zaman 400 euro gibi, 400 avro gibi. Hani çok ucuz sayılmayacak tabii.
Aynı fiyat aslında bakın. Şu anda S4'ün olması gereken.
Yani geçen sene 500 avroydu. Şimdi 400 avro.
Bu senin, bu senin hakkı.
Yani bu senin hakkı ama sanki şey, hani 400 avro ne yapar? Türkiye'de vergi defterine koyduğundan yine 1500-1600 liraya denk geliyor ki o fiyat segmentinde canavar telefonlar var artık. Hani Snapdragon 800'ü gerçekten performans anlamında herkesi mutlu edebilecek. Google'ın kendi telefonundan işte LG G2'lere kadar, hatta biraz daha zorlasan neredeyse iPhone 5'e yarışacaksın yani.
Yani
iPhone 5'i de bu arada fiyat konusunda ilk çıktığı dönemde eleştiriyorduk ama Android tarafındaki süper telefonların güncel fiyatlarını aldığımız zaman fiyat performans şampiyonu gibi bir duruma sahip aslında telefon şu anda.
Hakikaten.
İlginç bir durum oldu.
Apple'ın özellikle gelmesiyle beraber o 2000-2100 lira bandında her iPhone'a oturduğunu görüyoruz. Sonra da ufak ufak tırtıklaya tırtıklaya fiyatı düşürüyorlar. Hissettirmeden düşürüyorlar bakıldığında.
Yani hani,
ama artık hani o 3000-3500 lira muhabbetleri zaten hiçbir zaman tutarlı
onlar zaten
argüman değil.
Biz onu vakti zamanında söyledik. O 3000 liralık fiyatlandırmalar Apple'ın fiyatı değil.
Fırsatçıları.
Uyanık tüccarların hani yurt dışına mal çekerek o heyecana kapılıp hemen o telefona sahip olmalıyım diyen kişileri yakalamak istedikleri fiyatlandırmaydı. Yoksa zaten Apple Türkiye'ye geldikten sonra telefonun resmi fiyatının 2500 liranın altında olduğunu, en azından 16 GB versiyon için görmüş olduk. Şu an genel nokta itibariyle Android tarafındaki süper telefonların fiyatlarına baktığımızda iPhone 5'si gerçekten de fiyat anlamında daha ekonomik bir noktada yer alıyor. Tabii iPhone 6 ne seviyede yer alır bunu telefon çıktığı zaman zaten görür olacağız. Galaxy S4 Value Edition, bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz bu telefon? Galaxy S4'ün 1000 tane farklı versiyonu varken, S5 piyasadayken ve ilgili fiyat segmentinde pek çok iddialı rakip, Snapdragon 800'de artık pek çok cihaz varken bu telefon alınır mı alınmaz mı? Türkiye'ye gelip gelmeyeceği zaten şu anda muallak, bilmiyoruz. O konuyla ilgili bir bilgi yok ama siz de fikirlerinizi lütfen bizimle paylaşın. Sizce bu telefon artık hala anlam ifade eden bir telefon mu? Tabii ki her telefon aslında anlam ifade eder ama pek çok farklı versiyon olan bir telefonu sadece yazılımını güncelleyerek piyasaya sürmekten de bilmiyorum.
Ya ben anlamadım zaten nasıl böyle bir şey yapmışlar. Zaten bir tek Hollanda'da şu ana kadar ortaya çıkmış. Hani başka bir yerlerde yayılacak mı? Avrupa'nın hangi bölgelerinde yapılacak? Belki Avrupa'nın bazı bölgelerine S4 sevkiyatı az gitti. Bir talep oluştu da ismini değiştirip biraz daha yeni bir modelmiş gibi sunmaya mı çalıştılar bilmiyorum. Ama
yani bunu yapana kadar S5'in fiyatını düşür de birazcık bari. İnsan daha yeni telefon alsınlar.
Bilmiyorum
yani
artık.
Çünkü bu telefon ucuz değil. 400 euro gibi bir fiyatlandırma, avro gibi bir fiyatlandırmadan bahsediyoruz. Neyse bu telefon şekillendiği zaman zaten ya da en azından Türkiye'ye gelirse eğer, ki böyle özel telefonlar bazen spesifik bazı pazarlara hitap ettiği için her ülkede olmayabiliyor. Gelirse bir şekilde yorumlamasını zaten yaparız ama gerçekten de tuhaf bir hamle olmuş. Geçen senin telefonun farklı bir isimle ve yazılım güncellemesiyle, en azından kutudan yeni bir yazılımını taşıyor olmasıyla piyasaya sürmek açıkçası ilginç diyerek aslında bir sonraki haberimize geçelim. Yani bu telefonu konuşacak aslında
yok,
çok fazla
farklı
bir sürpriz yok. İlginç bir telefon, onu söyleyebiliriz. Sıradaki haberimiz daha ilginç bir telefonla ilgili. LG G3. çok konuştuk, çok tartışıldı. Bir sürü sızdırma görüntü, bilgi, detay ortaya çıktı ama nihayet artık telefonun resmi lansmanına gelmiş bulunmaktayız. Bu hafta içerisinde dünyada global olarak 27'sinde, Türkiye saatiyle, Türkiye tarih açısındansa 28'inde telefon G3 lanse edilmiş olacak. Bakıldığı zaman bazı açılardan hayal kırıklığı gibi, hangi açılardan? Şimdi 2K ekran var, tamam, yüksek çözünürlük, rakiplerinde olmayan çözünürlük seviyesi güzel şeyler ama sahip olduğun donanımsal platformda bu çözünürlüğü sürebiliyor olması gerekiyor ki Snapdragon 801, Adreno 330 bu ikili 2K'da oyun süreçteki gibi keyifli oynatmaz, onu söylemek gerekiyor en baştan. Keşke Snapdragon 805 olsaydı. Neden olsaydı? Zaten bunu ilerleyen dakikalarda konuşuruz. 3 GB bellek var Snapdragon 801 vesaire. Donanım anlamında yine şu anki Android telefonlarla rekabet edebilecek aslında donanıma sahip. En azından çözünürlük tarafındaki oyun handikapını bir tarafa bırakırsak eğer. Bence bu telefonun en güçlü olduğu yanı tasarımı. Aynı G2'de olduğu gibi yine minimalist çizgiden neredeyse çerçevesiz bir görünüm. Ki zaten LG'de yeni yayınladığı videosunda tasarıma vurgu yaparak ekran 5.5 ama elinize aldığınızdan bu kadar büyük bir ekrana sahip olduğunuzu hissetmeyeceksiniz diyor.
Aynı G2.
Herhalde tasarımdan gidecekler büyük ihtimalle.
Kesinlikle. Arka tarafının tasarımdan gidecek çok bir tarafı yok bence. Arka tarafı G2'de bir farklılıktı, bir heyecandı. Bence onu biraz ön tarafa taşıyamadılar. Yani G2'deki o ortadaki tuş tasarımını daha kullanışlı bir hale getiremediler. Benim en azından şeyde gördüklerim kadarıyla. Çıkan görüntülerdeki ilk izlenim kadarıyla. Açıkçası ben biraz daha orayı daha egzantrik birkaç teknolojiyle besleyip daha değişik bir hale getirmelerini beklerdim. G2'dekini almışlar. Tuşların şeklini değiştirmişler biraz. İşte butonun yapısını değiştirmişler ama çok tasarım ve yenilikçi fikir anlamında pek bir şey katmamışlar açıkçası. Arka tarafı da zaten genel olarak çok iyi durmuyor. Hani ön tarafının şıklığını arkaya çevirince, ön tarafı görünce aa bunun arkası da acaba acayip iyidir falan diyorsun ama arka tarafı çeviriyorsun. G2'den devşirme bir arka kapak
olmuş. Ön taraf Mercedes, arka taraf neydi belirsiz.
Güzel dedin. Öyle bir şey yapmışlar. Ama telefon tabii ki güzel bir telefon olacak.
Ya önden çok şık görünüyor, onu söyleyebilirim. Hakikaten ön taraftan bakıldığı zaman belki de şu anki Android telefonların en güzel görüneni.
Yani evet. Bir de çıkıp derse ki arka tarafını eleştiriyorsun ama telefonun arkasına mı bakıyorsun? Birader ön tarafına bakıyorsun diye. O da doğru. Ama sonuçta arka tarafıyla da haşır neşir oluyorsun. Görüyorsun.
Bazıları hani ekran kasanın arkası çizmesin diye ekranı ters çevirerek masaya koyanlar da var aslında.
Yani var.
Onlar açısından arkayı göstermek bazen yani kılıf takarsın, olabiliyor.
Kullanışlı olur mu? O da belli. O tuşlar arkada kalınca kılıfın orası büyük ihtimalle boş kalacak.
Gerçi Spigen'in vesaire yaptığı bazı kılıflar da yine sızdırıldı. O kısmı biraz boş bırakmışlar ama bu da tabii muhtemelen fonksiyonelliği ve ergonomiyi etkiliyordur olumsuz olarak.
İlla ki etkiliyordur. Hani bir yandaki ses tuşunun veya power düğmesinin olması o tarafta olmasına çoktan fark edecektir kılıf tasarımında. Güzel telefon olmuş. Fiyat anlamında yüksek çıkacak. Ona bir şey demiyoruz. Ekranında 2K.
Ya G2'nin döneminde yaptığı fiyat etkisini yapacak gibi görmüyor. Henüz resmi fiyat açıklanmış değil ama bu özelliklerle bakıldığı zaman ki ekranında zaten 5.5 inç muhtemelen şu anki üst seviye Android cihazlarla benzer bir fiyatlandırmaya sahip.
Belki 100-200 lira, hani bu M8'in falan ilk çıkan 2500 lirasıları falan konuşuldu ya. O fiyattan belki 2-200-2250.
Eksi kadar pahalı olacağını ben düşünmüyorum ama yok, herhalde Galaxy S5 ile bilmiyorum yani, yakın seviyede olur mu?
Benzer herhalde olacaktır. Olabilir.
Ama tabii diğer taraftan bakıldığı zaman LG farklı açılardan dersine çalışmış. Bunların başına önce kulaklık geliyor. Harman Kardon'la birlikte çok güzel Bluetooth kulaklık geliştirmişler G3 için. Ben tasarımını gerçekten çok beğendim. Aksesuar bazında LG'nin çalışmaları var. Yine özel bir dairesel ekran sahip kılıf geliştirmişler. O dairesel ekran üzerinden yine telefonun temel fonksiyonlarını takip edebiliyorsunuz. İşte 3000 mAh pili var. Ekran büyürken pil tarafında bir değişiklik yok. Bu yine muhtemelen aynı Samsung Galaxy Note 3'te yaptığında benzer bir şekilde hani kasayı çok fazla büyütmeden olabildiğince ekranı daha fazla büyük tutalım. Yani boş alanları biraz daha ekranla dolduracak şekilde dizayn mantığı gelindiği için pille büyük bir gelişim söz konusu değil. 3000 mAh ama hala rakiplerinden daha fazla pile sahip, onu söyleyebiliriz. S5 ve X1 M8'in taşıdığı pil zaten ortada ama tabii 5.5 inç 2K ekran.
İnsan bir beklerdi.
Yani hani biraz bir iyileşim bekler.
100-200 mAh'da olsa assaydı bir şeyler.
Tabii canım, şimdi şöyle bir şey var Enler, hani bakıldığında 200 mAh daha yüksek pilim var Galaxy S5'ten ya da 400 mAh daha büyük pilim var X1 M8'den ama 2K'da ekranım var.
Ya şimdi LG'nin biliyorsun ekran tarafındaki eli kuvvetli, belki de yeni geliştirdiği ekran teknolojisiyle çözünürlüğün yükselmesi, daha fazla pikseli barındırmak ve çalıştırmak zorunda olması pil anlamında çok bir şey ifade etmeyecek.
Ekran ama her türlü rakiplerinin daha fazla pil çekecek yani. Bu
bir kere şu parlaklığı arttırdığımız zaten çok çekecek, biliyorsun klasik LG panelleri. Çok güzel kontrastı, çok güzel parlaklık oranı var ama
o konuda zaten ateşince bir takım limitlemeleri daha önceki LG telefonlarda
yaşamıştık. Büyük ihtimalle onları gene yazılım içerisinde göreceğiz. Biliyorsun parlaklığı arttırdığında ekran bir anda şey oluyor, projektöre dönüyor ama aynen. Pili de aynı şekilde emmeye başlıyor. Çok yazılımsal noktada onu optimize edip büyük ihtimalle o kadar çok açılmasını engelleyeceklerdir ama manuel açtığında yine pili bitirebilirsin. Ben en azından bir 100-200 mAh atmasını beklerdim. Sonuçta G2'den G3'e geçiyorsun, her şeyi değiştiriyorsun, bir şeyler yapıyorsun. Pilleri hani Yani arttırmasam bile arttırdım.
Yani hani 3010'de var yani. Yani
3020'de. Ufak bir fark yaratıyor değil mi? Ufak tefek sayıları kullanıyor.
Kullanıyorlar var. Yani. Aynen. 2640, yani. 2460 vesaire o tür şeyler gördük daha önce. Ama LG tarafında pil konusunda herhangi bir değişiklik yok. Bu arada tasarımdan bahsettik ama şunu da söylemek istiyorum. G2'nin lansmanını biliyorsun. Geçtiğimiz sene biz gitmiştik. Ben bizzat Amerika'da yerine takip etmiştim. O arada LG'nin sürekli vurguladığı bir nokta vardı. Biz çok araştırma yaptık. İnsanlarla konuştuk. Tüketicilerin ne beklediğini araştırdık. Bununla ilgili çalışmalar yaptık ve şunu gördük diyordu. 5.2 inç tek elle kullanımdaki sınırdır. Yani 5.3 yaparsan artık iki elle kullanmak zorunda kalırsın diyordu. Şimdi 5.5 inç.
Şimdi
orada
lafları yediriyorlar.
Çiftler telefonu mu diyecekler acaba?
Belki de şey yap. Hadi.
Ya muhtemelen yazılımsal yine tek elle kontrol modu vesaire muhakkak, vardır da.
Muhakkak
fiziksel vardır. Olarak bakıldığı zaman.
Şeyi de görmek lazım. Ekranın teknik olarak kağıt üstündeki verileri, ekranın kasaya oranı belki biraz daha G2'den arttırdılar. Boyut olarak G2'den çok sınırların dışına çıkmadılarsa.
Ya sonuçta aslında G2'den iri bir telefon var arkadaşım.
Ya iri bir telefon var boyut olarak ama işte biliyorsun tasarım hileleri oluyor. Kavisli yapıyorlar bir tarafı daha rahat tutuyorsun falan. Çok G2'den büyüdüğünü zannetmiyorum açıkçası.
Yani ama işte adamların da dediği 5.2 çok sınırlı. Bir üstüne çıksaydık tek elle kullanım konusundaki.
Ya onun bize asıl olayını şimdi iPhone'da göreceğiz. Büyük iPhone gelince işte en ideal boyut buydu işte tek elle falan göreceğiz işte. Şimdi herkes.
Onlar da 4.7 inç olacak yani hani.
Çok iddialı konuşmamak lazım bu tarz bence verilerde.
Yani sonucunda muhtemelen G2 hakikaten çok heyecanlı bir telefon. Onun heyecanını kapılarak bir takım açıklamalar yapmış olabilirler. Sonucunda hani uzun süreli planlama yapmak gerekiyor. Sen 5.2 inçe sınır diyorsun da bu bir sonraki telefonda ekranı ne yapacaksın? Ekranı hep Apple gibi 3 jenerasyon aynı boyda mı tutacaksın? Ki tutmadılar yani. Tutmadı. 5.5 inçe yükselmiş durumda diyerek yavaş yavaş G3'ü kapatalım. Bu arada LG'nin İngiltere operasyon tarafından yayınlanan bazı görüntüler var. Micro SD kartın 2 TB olduğu. 2 TB'a kadar SD kart desteğinin sunulduğu belleğin 2 GB RAM kapasitesine sahip olduğu gibi detaylar var. Hepsi yanlış.
Hepsi yanlış.
Full typo hata yani yazım hatası var. Artık o işten sorumlu kişi kimse?
Yani hakikaten hiçbir anlamaz bir insan. 2 TB micro SD kart
ne için nedir? Sormak lazım? Bu insanlar hani kolu içerken başka bir şey mi dolduruyordu içine bilmiyorum ama RAM'inden micro SD desteğine kadar her şey yanlış.
Yani her şey yanlış. Büyük ihtimalle hiç alakası olmayan birini torpille falan işe almışlar. Orada vallahi copy paste ya yaparken.
Adam o gün belki hastayım deyip işe gitmedi. Evden TeamViewer'la uzaktan bağlanayım diye hemen 2 dakika kes yapmıştı da doldurayım demiş.
Veya işi birine çaktı. O da anlamayan biriydi. Girdi yalandan bir şeyler.
Bilmiyoruz ama koskoca hani şirketin İngiltere gibi büyük bir pazarlık operasyonunun hani bir tane hata yaparsın da birkaç kalemi yanlış yazmak da ilginç olmuş gerçekten. Neyse günün sonunda yılın en çok beklenen telefonlardan bir tanesi için artık geri sayım başladı. Zaten lansmanda biz de yerimizi alacağız. Oradaki öncelememizi sizlerle paylaşırız. Ardından telefonun ne zaman geleceği de muallak. Yani Temmuz ayına kadar piyasaya çıkamayabileceği konuşuluyor. Bu konuyla ilgili gelişmeler yaşandıkça yine bu ekranlarda sizlerle paylaşıyor oluruz diyerek sıradaki haberimize geçelim. Benim hiç şaşırmadığım bir haber. Senin de hiç şaşırmadığın bir haber. Mobilite programının hiç şaşırmadığı bir haber. Nedir bu? Nvidia telefon işinden çıktığını açıkladı. Kim açıkladı bunu? Nvidia'nın şu anki tepe yöneticisi ve kurucusu. Nvidia'nın aslında hani efsane ismi de diyebiliriz Nvidia için en azından.
Nvidia Jensun Huang. Jensun yani. Nvidia işte Jensun.
Jensun ne kadar Jensun. Jensun Huang CNET'e verdiği bir röportajda şunu söylemiş. Biz bundan sonra Tegra operasyonu altında telefonlara daha fokus telefonlar için artık daha fazla fokus olmayacağız demiş. Ne zaman fokus olduklarını İsabet ben bilmiyorum olmuş. Ama yani Tegra 4'ün, Tegra 3'ün, Tegra 2'nin sürücü desteğinin yazılım konusunda firmalara ne kadar zorlayıcı faktör olduklarını dikkate aldığımızda zaten hani geçte verilmiş bir karar gibi görünüyor. Tegra çok güçlü bir platform ama telefona uyarlanabilecek bir telefon olmadığını gördük. Project Shield gibi cihazlarda
güzel.
Üstüne aktif fan koyarak kullanabiliyorsun işte.
Kullanıyorsun hani silikon anlamında güzel, verimlilik anlamında kötü. Zaten 4i versiyonunu ne yaptılar? GPU'yu kıstılar. Cortex A9'ları dayadılar. Baktılar zaten normal versiyonuyla hiç olmuyor. Dur şundan 12 tane GPU shader'ını kapayalım. A15'leri A9 yapalım.
Dur ama orada hakkını yememek lazım. Cortex A9 diyoruz ama Nvidia mühendislerine sorduğun zaman bizimki diğerlerinden farklı. Cortex A9 Revision 4. Cortex A15'in çok büyük ihtimalle benzeri. Çok büyük oranda benzeri.
Oldu. A5 de revizyon geçiriyor. O zaman ne olacak şimdi?
Bilmiyorum. Nvidia'nın yöneticilerinin yaptığı açıklamalar bunlar yani. İçine yani, dünyanın en gelişmiş basement işlemcisini koyduk. İşte dünyanın en gelişmiş LTE modemi de içinde. Vesaire. Bunu da bir araya getirdik.
Nerede?
Nerede yok.
Kampüste kullanırsın işte beta test olarak.
Ha, Nvidia yöneticisinin aslında güzel söylediği bir şey var. Başarılı şirketler hata yaparak başarıya ulaşır diyor. Biz hata yaptık diyor Tegra 4T'de. Dolayısıyla biz bundan sonra artık otomotiv ve oyun odaklı katma değer sağlayabileceğimiz pazarlara yöneleceğiz diyor ama ben Tegra 1'in çıkış dönemini hatırlıyorum. 99 olarak herkes mobil internet cihazlarının sahibi olacak deniyordu. 99 değil 199'unu biz göremedik yani.
Doğru düzgün hiçbir yerde. Gittiler arabalarda kullandılar biliyorsun en sonunda.
Aynen. Tegra ikili Volkswagen'de güzel bir şekilde değerlendirdiler.
Yani açıkçası Nvidia'ya biz şaşırmadık. Sen de biliyorsun zaten kendi aramızdaki sohbetlerde de bunun geyini yapıyoruz. Aynen. Zaten bir kere lanetlilerdi Tegra 2, Tegra 3'ten. Hem yazılım anlamında millete doğrusun yeni Android sürücülerinin
çok fazla üretici de yakalayamadılar zaten bir şekilde ama aslında...
Bir de az üretici vardı, yine onları da mağdur ettiler.
Ya benim anlamadım, hadi hani bir firmaya chipset verirsin de hani çok ağır bir donanım firmasıdır bu, yani cihaz üreticisidir. Yazılımı çok fazla bilmezsen ileriye dönük olarak sürücü desteğini vesaire sorgulamaz. Adamlar bir koldan Google'la çalıştılar, bir koldan Microsoft'la çalıştılar ki iki platformda aslında Google neyse Android'in babası kendini kurtardı da Microsoft tarafında chipset zaten başarısız. Üstüne bir de Windows RT gibi başarısız bir yazılım gelince combo başarısı bir cihaz oldu yani.
Millet arkasına bakmadan kaçtı.
Yani hani ben Tegra 3'e çalışan Windows RT'li cihaz hatırlıyorum. Siz yazı yazıyorsunuz, imleç sizden sonra geliyor. Yani böyle bir şey olamaz.
O sahneyi hatırlıyorum. Ben tepende bakıyordum evet, sana evet. Ne yazıyorsun diye. Bir sürü tepe açıktı.
Lenovo'nun yoga tableti. Yoga hibrit cihazıydı yani. Döndürürsen
Chrome'da tablet. 7-8 tane şey çıktı. Sekme çıktı. Bir şeyler 9. da search'e bir şey yazınca böyle yazıyordun. Tık tık tık tık peşinden geliyordun işte.
Sanki Pentium MX bilgisayar kullanıyorsun.
Sana bir şey diyeyim. Pentium MX değildir belki de. Şu güncel Pentium'ları şey yaptın mı? Hani birkaç jenerasyon belki önceki Pentium'lar bile onları öttürür yani.
Yani Nvidia tarafında durum aslında tablo açık. Mobility'nin zaten sıkı bir takipçisi, izleyicisiyseniz Tegra ile ilgili zaten gelişmeleri biliyorsunuz. Diğer taraftan aslında şimdi Nvidia'nın Jensen'in açıklamaları sadece Tegra 4i'den ibaret değil, artık telefon yapmayacağız diyor. Tablet tarafında muhtemelen zorlayacaklar. Bu Tegra Note 7'nin devamı gibi Tegra Note 7 2 ya da artık isminde olursa yeni tabletler ve cihazlar gelecek. Ancak ağırlıklı olarak Project Shield konsol tarzındaki cihazlara yönelecekler. Ki Shield 2 zaten gelecek, bunu biliyoruz. Yani şunu söyleyebiliriz. Tegra tarafında Tegra 5'ler, işte Tegra K1'ler, K2'ler, işte Tegra K1'i biliyorsun Xiaomi tarafında yeni tablette Mi Pad'de kullanacağını görmüştük. Telefona çok gelecek gibi görünmüyor çünkü Nvidia tarafı aslında mühendislik açısından güzel şeyler yaptılar belli açılardan ama bunu telefona uyarlayamadılar. Yani güç tüketimini aşağı çekemediler, termal karakteristiği düşüremediler vesaire. Dolayısıyla biz ileride Tegra imzalı telefon görür müyüz? Çok zor bir ihtimal.
Yok, bu saatten sonra üreticilerin de ben artık uzaklaştığını düşünüyorum Tegra markasından. Qualcomm zaten sağ olsun sildi, süpürdü piyasayı.
Orada da şey diyorlar aslında, yani Qualcomm demişken aslında iyi bir yere değindin. Jensen diyor ki zaten diyor cep telefonu pazarı doldu taştı diyor. Bakın diyor MediaTek bile Qualcomm'a kafa okuyor diyor. Yani meydan okuyabiliyor diyor. Kafa tutabiliyor diyor. Sen de tut. Yani evet. Sen saf teknoloji firmasısın yani bakıldığı zaman. Hani MediaTek bugün 3 yıl önce kimse MediaTek'i bilmezdi. Bildiğin design house yani bakıldığı zaman. Chipset üretiyor. Chipset tasarlıyorlar, üretmiyorlar. Hani Nvidia yılların firması. Sunuculardaki donanımlardan tut da masaüstündeki süper ekran kartlarına kadar pek çok şey üretmişsin.
İnanılmaz bir bilgi birikimi ve inanılmaz bir kadro var elinde.
Çünkü şöyle bir şey var Ender, yani hani bana hak vereceksin diye düşünüyorum. Hani Nvidia böyle kimsenin yapmadığı bir mobil mimari geliştirdi de başarısız oldu diye bir şey yok. ARM'ın standart tasarımcısına zaten ne koydular ki?
Yani herkes aynı şeyi yapıyor zaten. Sen nasıl farklılaşıyorsun? Grafik tarafında farklılaşıyorsun. Ondan sonra bellek tercihinde farklılaşıyorsun ki biliyorsun Tegra 2, Tegra 3 tek kanal bellek kontrolcüsüyle.
Israr ettiler. Mühendislik anlamında doğrusu budur dediler. Onları da biliyorsun.
Shift kanal çok enerji tüketiyor dediler. Ne oldu ondan sonra? One X'e ilk çıktı. Oyunları oynuyorduk. 2 ay sonra çıkan hangi oyunu oynayabildin doğru düzgün? Hepsi bayılmaya başladı.
Apple ne yaptı peki o noktada? A5X, A6X'di. Şimdi mesela Snapdragon 805'ti.
Ne yapıyorlar? Akıllar, bellekleri çiftliğe çiftliğe gidiyorlar. Keşi yani, koyuyorlar içine.
En basit mantıklı adam 128 bit genişliğinde bellek kontrolcüsü koyuyor yani.
Yani niye? Çünkü ihtiyaç var. Adam oraya koyuyor 2K ekranı. Nasıl besleyecek?
Aynen öyle. Yani bugün artık güncel oyunlara bakıldığı zaman hakikaten yani 5-6 sene öncesinin PC oyunları senaryo derinliği anlamında olmasa bile görsel kalite anlamında her geçen gün gelişiyor oyunlar da, mobil oyunlar.
Yani o iş nasıl olacak peki? Sen bir taraftan o saniyede 5 GB bant genişliği olan belleği hem işlemciye paylaştıracaksın hem grafik birimine paylaştıracaksın. Ondan sonra da konsol seviyesinde grafik çizeceksin.
Apple ne diyor? Benim geliştirdiğim A7 işlemcisinde A1'den daha fazla transistör var diyor. Sen de diyorsun ki tek kanala yeterli. Yani aslında bu bile aslında mukayese
etmek. Ki şunu da düşünmek lazım. Ivy Bridge dediğin şey şu anda hani son dönemde toparladı ama uzun bir süre biliyorsun işlemci yarışındaki transistörlerin %60-%70'i hep L2, L3'e gidiyordu.
Aynen.
Yani boş transistör demeyelim de vasıfsız transistör onlar. Aynen. Sonuçta. Keşke yani bellek, tampon. Orada bir hesap yapan bir şey yok ki.
Brute force aslında doğru denk eden bir yani sonuçta hesaplama yeteneğinizi andıran bir durum değil
aynen
aslında.
Aynen öyle. Şimdi tamam artık grafiği içine aldılar. Tamam, hatta işlemci tarafına kıyasla daha fazla silikon oraya gömüyorlar. Eyvallah.
Azra jenerasyonu %35-40'lara kadar neredeyse ulaştılar yani.
Hatta daha da yüksek yanlış hatırlamıyorsam.
Yani her jenerasyonu artıyor.
Keşin farklı olduğu miktarlarda işlemcilerde yine keşke...
Modele göre değişiklik gösterebilir.
Ama yine de hani %40-%50'lere yaklaşacaklar biliyorsun her jenerasyonda. Arttırıyorlar şimdi.
Broadwell'de göreceğiz zaten.
Şeyleri...
ya da Iris Pro'lara bakıldığı zaman mesela.
EU'ları falan arttırıyorlar şimdi. Bakalım hangi oranda çıkacak. Konuyu yine dağıtmayalım.
Çok dağıtmayalım bence. Ama Nvidia tarafıyla da devam edelim. Aynı açıklamalar, aynı röportajda şöyle açıklamalar da var. Örneğin Titan Z'ye de giriş yapılmış. Ya biz donanımda aslında uzak değiliz. Yani PC donanımlarından da burada konuşabiliriz bence bir miktar. Konuyla ilişkili olduğu için. Şimdi Nvidia'nın Titan Z diye bir ekran kartı var. Zaten bunu uzun süredir konuşuyoruz. Televizyon programımızda bile konuştuk TV2'de yayınlanan. Dünyanın en güçlü ekran kartı dendi. İşte Nisan sonu çıkacak, Mayıs sonu çıkacak dendi. 8 Mayıs dendi, 16 Mayıs dendi ama piyasaya çıkamadı bu ekran kartı. Çift çiftli bir ekran kartı. 780 Ti'nin iki tanesi gibi düşünebiliriz aslında biz tekrar düzenin aşağı yukarı.
Titan Black'i de düşünebiliriz çünkü bellek olayı da
tabii bellek olayı. Yani. Titan Black de zaten 780 Ti'nin bir karması yani hibrit melez yapısı gibi bir şey.
Belleği fazla. Bir de biliyorsun o kayar nokta hesaplamasında daha iyi hesaplama. Yani onun yazılımsal olarak aktif halde olan biliyorsun.
FP16, FP32 mesela o konfigürasyonu farklı.
FP64'te şeyi kesiyorlardı herhalde. GeForce tarafında yani. 780 tarafında. Yazılımsal olarak bir şeyi kapatıp.
Ya sonunda GeForce kartından bahsedeceğiz. Yani onu işte FP1500 yap yani. Ne fark eder? Yani bakıldığı zaman bir oyun ekran kartı. Çünkü biliyoruz ki Nvidia tarafında GeForce oyun. Quadro. Grafik. Tesla'sa yüksek başarılı bilgi işlem serisi ekran kartları, grafik kartlarını oluşturmaktan. Titan Z'de şöyle bir durum oldu. Nvidia dedi ki bu ekran kartı $3000 olacak ve bu fiyat segmentinde büyük başarı kazanacak. Kart zaten piyasaya çıkamadı. Öncül bazı test sonuçları var. AMD'nin 1500'lük kartının bayağı gerisinde kalıyor yani bakıldığı zaman. Ve enerji verimliliği anlamında AMD'den çok daha üstün bir kart olacağı geldi en son performanstan sonra. Onda da gördük ki aradaki fark 60 watt civarında seyrediyor ki. Zaten öyle bir ekran kartından adam 60 watt'a 100 watt'a bakmaz yani.
Bakmaz tabii ki. Bir de niye düşük? 780 veya GTX Titan Black'in TDP değeri kaç? 250, 2 ile çarp 500.
500 watt aynen.
Etti mi sana şey? 295x2 etti. Aynen. Ama sen çalıştıramadığın için ofis saat frekanslarında ister istemez saat frekansını düşürdün. Bu da sana TDP olarak kazançmış gibi gözüktü. Ama performans olarak kartları yarıştırdığında 295x2 nerede? Titan Z nerede?
Tabii Titan Z dediğin boost devreye girdiği zaman bir 900 MHz olmuyor GPU
frekansı işte, mesela. Aynen işte çıkarsa o da. Yüklen bakayım bir. Gel mining yap.
295x2'ye bakıyorsun. 290x'ten daha yüksek GPU frekansına sahip. Yani çekirdek frekansına sahip.
Adamlar akıllık etti. Şimdi elindeki soğutucunun bir limiti var. Havayla soğutabileceğin şey belli. Kasanın içerisinde iki tane be zaten 250 wattlık GPU koyup kasanın içerisinde soğutmak, ısıtmak da çok akıl kârı bir şey değil. Adam gitti bir tane radyatör koydu en akıllısından. Radyatörü bağlıyorsun kasanın bir tarafına. Bütün sıcağı içeri atıyor. Tamam. Hani saç kurutma makinesi gibi sıcak hava kusuyor resmen ama soğuyor yani sonuçta ve sıcaklıklarına baktım.
Görevine hizmet ediyor yani. Ya adamın amaç soğutmaksa zaten. soğutuyor. Bakıldı. Nvidia ne yaptı? Titan Z lanse edildiğinde kartı gördük. Kartı gösterdiler. PR görüntüleri de ortaya çıktı. Ve artık eli kulağında bugünlerde muhtemelen artık piyasaya sürecekler diye tahmin ediyorum. Kapalı kapılar ardında söylenen sürücü optimizasyonu ama muhtemelen biz aradaki performans farkını nasıl kapatırızın peşine düşmüştüm ben. Çünkü iki kat daha yüksek fiyata bir kart satıyorsun ama performansın yarı fiyatına satılandan daha yavaş.
Nasıl olur?
Onu nasıl kurtarırızın hesabına düşmüş durumdalar. Bunu yaparken de şunu keşfetmişler. Biz muhtemelen saat frekansını yükseltmek zorundayız kavramışlar ve onu yapabilmek için de ekran kartının soğutucusunu bildiğin ilk gösterilen kartla son gösterilen kartla arasında fark var. Soğutucu bildiğin daha yani
iki parmak kalın daha
hale gelmiş.
Hakkı iki parmak daha kalın soğutucu.
İşte onun altında bildiğin ısı dağıtıcılarla doldurmuşlar.
İşte bütün soğutucuya yüklenmişler ama belli bir sınır var sonuçta. Abi havayla soğutuyorsun. Tek fan var ve yani
iki tane güçlü GPU var yani soğutucunun
altında. Altta aldır aldır sıcak geliyor.
12 GB bellek var.
Bir tane ortada devasa fan koymuşsun. Tamam Nvidia'nın soğutucuları kötü değil tek kartlarda. Hatta
referans soğutucuya sahipler yani. Referans soğutucu anlamında.
Referansta baktım AMD tarafından çok daha iyiler. Hem sıcaklık hem de ses seviyesi anlamında.
Tabii AMD özellikle şu gürültü işini çözemedi soğutucularına maalesef.
Yani adamlar zaten uygun fiyatlı kart satmaya çalıştıkları için yani aslına bakarsan iyi bir soğutucu alıp koymakta bir şey yok. AMD orada soğutucuyla uğraşmıyor bence. Zannetmiyorum ki bir de onlar soğutucunun tasarımıyla uğraşsınlar. Birbirleriyle çalışıyorlar.
Onu zaten büyük ihtimalle iş ortaklığına veriyorlar. Biz referansı yapalım. Siz zaten özelini koyarsınız mantıları. Ama AMD orada birazdan mühendislik fiyatı tam biraz daha premium kalıyor ama mühendislik anlamında soğutucuya kadar giren çıkan bir firmadan bahsediyoruz.
Yani. Mal ben sana diyeyim mi? AMD orada biraz daha kartla haşır neşir oluyor bence. Nvidia tarafı paket halinde sunuyor ama soğutucudan da kâr ediyorlar. Bakma o soğutucu iki soğutucu arasındaki fark $10-$20 olsa en premium'dan sen daha fazla ödüyorsun son kullanıcı yastıkları
falan. Yani günün sonunda tercih meselesi. Bir tanesi diyor ki ben bir soğutucu koyayım üzerine. Değiştirmek isteyen değiştirir. Bir tanesi diyor ki soğutucusuna kadar mümkün olduğu kadar in-house yani kendi tasarladığımız ve kafamızda yatan mühendislik anlamında içimize sinen şeyler olsun mantığındalar ama tabii bunların en nihayetinde bizlere yansıması genelde fiyat anlamında oluyor. İşte 290X'in fiyat performans anlamında yarattığı etki zaten ortada. Nvidia tarafına bakıyorsunuz zaten artık nasıl bir durumun içerisine girmişlerse son bir senede çıkan kartları sayıyorum. Titan 780, 780 Ti, Titan Black, Titan Z, Ya bir senede 5 tane high-end yani üst seviye ekran kartının çıktığını ben ömrüm billah görmedim daha önce.
Ve Titan zaten bir garip bir fiyattan çıktı. Ya kompüt kartı deyip 1000 dolara çaktılar millete. Ondan sonra 780 çıkardılar. Oyun oynayan adam 780'de sonuçta bir SMX bloğu daha çıktı. Daha rahat oynamaya başladı.
Ha, 780'den sonraki sıkıntı 290X geldi. Ha, gelince ne yapmak zorunda kaldılar? Biz bunları bir TI yapalım.
Bunu bir de TI yaptılar. Ondan sonra ne yap? Baktılar Black bu sefer Titan az kaldı. Titan bitti yani. Titan geriye düştü.
1000 dolara yeni bir kart lazım.
1000 dolara ki neyi iteleyeceğiz? Hadi 780 Ti'ye yap 6 GB. Top sürüver aynı kartı. Şeyde soğutucuyu da siyah yaparız. Ne yapalım? Titan Black olsun.
Sonra ne geldi? 290 X2 geldi. 200-300 dolar yüksek bir fiyatlandırmayla. Ona ne yapalım dediler.
Ona da Z yapalım dediler. 295 X2 geldi bu sefer falan derken.
Dünya savaşı Z oldu.
Bayağı, aynen bayağı karıştırdılar bu sene. Biz milletin de kafasını karıştırdık.
Gerçi şöyle bir şey var yani. Nvidia Tepe yöneticisi Jensen diyor ki. Bizde zaten her sene Titan Z gibi ekran kartları alan var diyor yani. Biz hani her malın bir alıcısı var. Biz bunun fiyattan satarız yönünde bir açıklama yapıyor ve diyor ki eğer 3000 dolar 4K monitör satılıyorsa ben de zaten bu ekran kartını satarım diyor da. Yani bir Amazon.com'a gir ya.
3000 dolara TV satıyorlar artık.
Yani 3000 dolara şöyle bir şey var. Hani 30 inç üstü monitör isterseniz fiyatlar yüksek. 2500 dolarlardan falan başlıyor Amerika'da ama Amazon'a girip 4K monitör diye arattırdığınızda bugün 500 dolara bile neredeyse 4K monitör var. O 28 inç Seiko, Meiko böyle değişik markaların monitörleri var. 600 doların üstüne çıktığınızdan Samsung'un delin monitörleri var 4K monitörleri. Hani 3000 dolar değil ya 3000 dolara 5 tane alır. Infinity setup kurarsın.
Yaparsın vallahi. İşte 60 biraz o.
Biraz değişik açıklamalar evet. Var orada. Ama Nvidia tarafında şöyle bir durum var. Bir sanki şey var yani nasıl diyeyim sana. Bir anı kurtarma çabası gibi bir durum var hani ekran kartı. Ya bir senede 5 tane üst seviye ekran kartı hakikaten. Sadece Nvidia değil. Nvidia, AMD, vakti zamanda S3, vakti zamanda 3DFX. Hiçbir firmanın yaptığı bir şey değil. Bir senede 5 tane farklı fiyat segmentinin üst seviye ekran kartı.
Üst seviye yani. Ekran kartı.
Hani altını doldursan neyse. Hani 750 Ti dedik. Şimdi 850 Ti çıksa.
Ve bu kartlara baktım mı şimdi? En aşağısında 780 var. En tepesinde ne var? Çift GPU'lu Titan Z'yi saymazsan.
Ya, Titan Black var. Altında 780 Ti
ne
var.
Ne farkı var? 2-3 tane SMX bloğu farkı var. Bir de bellek farkı var. Yani performans farkları ne kadar oyunda?
Ben sana bir şey söyleyeyim. Titan Black'ten 2 tane alıyorsun. 1000 dolar daha ucuza geliyor. Ha. Ve 3 aşağı 5 yukarı aynı performans. Hatta daha yükseği.
Daha yüksek.
Titan Black'in çalışma frekansları daha yüksek.
Yani çok enteresan. O kadar o kadar yani. Fark düşük performans farkı için o kadar anlamsız fiyat farkları istemeye başladılar ki.
İşte bunun dediğin anda şöyle bir cevapla karşılaşıyorsun. Diyor ki tek hassasiyetli işlem gücü professional graphics. İşte böyle ya, biraz insanın anlamakta zorlanacağı terminoloji. Tamam mı? İşte işlem gücü yüksek kart profesyonel seviyede de kullanabileceğim bir kartla yani GeForce'dan bahsediyoruz.
Ha yani git adını başka bir şey koy. Tesla koy bir şey.
G4 koy yani bir ha. Kombo bir şey oraya, bir yani. Melez bir şey ortaya çıksın.
Kompüt kartı ise kompütçülere sat. Niye elinde şey milletin gamerlarıyla işte testlerle...
Yani, Tesla Z'de o zaman yani.
Ha Tesla Z'de bir şey
Quadro yap. Quadro Z'de yani başka bir şeydi.
İsim mi yok? Var.
Ben şimdi bilmiyorum. 3000 dolara satacağız diyorlar da göreceğiz. Çünkü 3000 dolara 2 tane 295 X2 aldığınız zaman nasıl bir performans ortaya çıkıyor? Yani 3 tane 4K monitörü kurarsın.
Çatır çatır
oynuyor. Oturup istediğin oyunu istediğin çözünürlükte oynarsın. O
derece crossfire sürücü olaylarını da bayağı çözdü Ahmet artık.
Ya yani sürücü konusunda hala bence istenen noktada değiller ama eskiye nazaran çok ciddi bir yol kat etmiş durumlar. Kısaca toparlayacak olursak eğer Nvidia diyor ki 3000 dolarlık bu ekran kartını biz rahatça satarız. 4K monitör satılıyorsa bizim ekran kartımıza satılır çünkü 4K oynanabilmesi için böyle bir ekran kartına ihtiyaç var. Siz ne düşünüyorsunuz? Lütfen yorumlar kısmında görüşlerinizi bizlerle paylaşın. Sıradaki haberimiz aslında ekran kartı dedik, Nvidia dedik, Zotac'la gidelim Nvidia'nın iş ortaklarına. Şimdi Zotac pek çok kullanıcı, pek çok donanım meraklısı. Ekran kartlarıyla tanıyor ama aslında Zotac dünyanın en iyi mini bilgisayar üreticilerinden de bir tanesi. Bu işe yıllarını veren firmalardan bir tanesi. Kimse minicik sistemlerden bahsetmezken bu adamların vardı minicik sistemleri. Şimdi sıfır adını verdikleri bir bilgisayarla karşı karşıyayız. Ya bu bilgisayar hakkında aslında söylenebilecek çok fazla şey yok.
Nexus Q'nun büyüyor.
Nexus Q'nun çok amaçlısı gerçekten olması gerekeni evet. Diyebiliriz.
Biraz
aslında.
Daha büyük.
Çünkü küre şeklinde bir bilgisayar yapmışlar. Ortasında güzel bir LED aydınlatma var dairesel şekilde yine. Ve üzerinde Intel platformu çalışıyor. 4200'lu işlemci var Razer jenerasyonuna ait.
Son dönemde piyasada tasarım anlamında en değişik cihazlardan biri bence Nexus Q'ydu. Ama buna benzer bir şeyler yapılmışlar. Sıfır olmuş. Bence
Nexus Q tabii pasif bir cihazdı. Medya stream etmekten başka bir işe yaramıyordu açıkçası bakıldığı zaman. Ama bu bildiğiniz.
Bilgisayar.
Üzerinde hani i5-4200U'nun olduğu, H4400 grafik biriminin olduğu, ucundan oyunla oynatabilen, diğer tüm günlük işlemlerin altından kalkabilecek, şık görünebilen ya da şık görünmek kelimesini kullanmayayım. Hani kişiye göre değişebilir ama farklı görünen bir bilgisayar. Bence değişik olmuş. İstediğiniz miktarda bellek ve depolama sürücüsünü buna dahil edebiliyorsunuz. Hem emsatta hem 2.5 inç disk takılabiliyor olması bence önemli bir artı. 802.11ac ve Bluetooth 4.0 gibi kablosuz bağlantı teknolojilerini de destekliyor. Değişik bir cihaz olmuş. Farklı olmayı sevenlere bence hitap eden bir de cihaz. Değişik yani.
Yani evimde internete girerim, film izlerim. Başka bir şey yapmam. Hani açar casual oyun oynarım, indie game oyun oynarım dersen alırsın bir tane. Kafana göre döşersin. İster televizyonun altına koy, istersen monitörün yanında koy. Çalış. Yani ofisini al koy. Bence gayet ideal bir sistem tasarım.
Bence de güzel bir sistem. Özellikle orta tarafta cihazı tamamıyla sarı nolu LED ışık güzel düşünmüş. Güzel zaten biliyorsunuz Zotac'da minik bilgisayarın üstünde hep LED ışık oluyor yani dairesel şekilde. Onları böyle hani markayla özdeşleşen bir karakteristik detay gibi düşünüyorlar ve bu bilgisayarı da koymuşlar. Hani gece o bilgisayar biraz daha kendini bellesin diyenler açısından böyle bir detayı var. Ama o mavi özelleştirilebilir olsa, kullanıcılar bir yazılımla onun rengini değiştirebiliyorlar olsa sanki hani böyle daha böyle daha bir bilgisayar havası.
Bir sonrakine inşallah. Geliyor.
İnşallah bir sonrakine diyelim. Ve sıradaki haberimize geçelim. Microsoft Surface Pro 3'ü duyurdu. Tablet bilgisayar aslında ve klavye takarak biz bunu dizüstü bilgisayar gibi kullanabiliyorduk. Artık tam anlamıyla notebook katili olabilecek bir noktaya gelmiş durumda. Çünkü 12 inçten bahsediyoruz ekran büyüklüğü olarak. Yine 2K çözünürlüğe ulaşılmış durumda. Ve daha önceki Surface jenerasyonlarında yaşanan bazı hatalarda giderilmiş nedir örneğin? Artık ekranı masaya sabitleyebileceğimiz o arkadaki ayraç daha geniş oranda hareket edebiliyor. Bu sayede cihazı ciddi şekilde yatırabiliyoruz. Bu bence önemli detay. Çünkü dizüstünde kullanmak istediğimiz zaman belli açıları verebiliyor olmak önemli bir unsur yani.
Kapağını gerçekten çok güzel çözmüşler. Bayağı yatıyor artık ekran. Yani bildiğin dizüstü bilgisayar benzeri yatıyor. Ve her pozisyonda kullanabiliyorsun.
Bazı dizüstü bilgisayarlardan daha fazla yatıyor.
Daha fazla da yatıyordur. Muhakkak yatıyordur. Benim en çok dikkatimi çeken şey ama hani kapağı mupa geçtim. Bunlar aksesuar falan. Aksesuar demişken şu da aklıma geldi. Çift parçalı bir mıknatıs sistemi kullanmışlar artık. Daha sıkı tutuyormuş kapak. Hem de ekstra aksesuarları da takıp
klavyenin zaten ekrana yapışması da daha ilginç ve daha değişik olmuş. Hani orada mukavemet arttıklarını söylüyorlar.
Evet, farklı bir menteşe sistemi de kullanmışlar. İlk başta az direnç gösteriyor. Belli bir açıdan sonra gittikçe sertleşiyor ve daha sıkı tutmaya başlıyor. Daha zor açıyorsunuz. Onu da farklı kullanım alanlarını illaki düşünmüştür. Yani Microsoft o konuda biliyorsun. Tüketici elektronik tasarım konusunda bayağı dikkatliler. Benim en çok dikkatimi çeken şeye geri dönecek olsak 3'e 2 ekran. Çok değişik bir ekran olmuş. Oranı olmuş. Çözünürlük olarak 2K diyebileceğimiz bir çözünürlük. Ama biliyorsun biraz daha dizüstü ile yarıştık. Dizüstü yerine bu insanları alsın diye düşündüklerinden 16'ya 9'dan bayağı bir uzaklaşmışlar. 3'e 2. Değişik olmuş bence ama şey yani. Nasıl diyeyim?
Farklı diyelim.
Yani 5 ile çarpsan iki tarafı 15'e 10 falan ediyor işte. Biraz daha bence.
Çok nadiren belki kullanılan ya da bizim pratik alanı cihazlarda görmediğimiz bir oranı tutturmuşlar açıkçası.
Büyük ihtimalle şeydir. 12 inçi elde daha rahat kullanabilme adına yaptıkları bir tercih olmuş. Hem de notebook'a da daha yakın açıkçası.
Yani zaten ekranına bakıldığında şöyle bir durum var. Tablet olarak düşündüğümüz zaman hani kasayı zaten inceltmeyi başarmışlar. Bayağı bayağı inceltmişler ve 800 gramlık bir ağırlıktan bahsediyoruz. Yani bugün hani 800 gram içerisinde i7 işlemci var, 256 GB SSD var, 8 GB RAM var mesela bakıldığı zaman. Bu konfigürasyonlarda bilgisayarı aldığımız zaman en hafifinin 1 kilogram civarında seyrettiğini görmekteyiz. Üstüne tablet de koyduğunuz zaman mesela işte 1,5 kiloya gelebiliyor mesela cihazlar. Bunu da klavyesini takıyorsunuz. 800 gramlık, işte 900 gramlık notebook sahibi oluyorsunuz. Klavyeyi çıkartıyorsunuz. 800 gramlık tablet sahibi oluyorsunuz. Tabii 12 inçli tablet olarak değerlendirmek kullanım kolaylığı anlamında çok mümkün değil açıkçası. Çünkü ekran büyük. Kolay taşıyamazsınız. Tek elle kullanamazsınız mesela. Ya
yani, ben açıkçası 10 inçli de tek elle kullanamıyorum. Yani
en azından şöyle bir durum var. 10 inçte bir şey tek elle tutarak bir şey izleyebilirsin belki bir süre için ama 12 inçte çok çabuk yorulursun
daha
muhtemelen.
Bilek
kısmında bayağı bir sıkıntı
ağırlığı yaşarsın. Ağırlığı da fazla ama sonuçta çantayla taşıyan insan için çok bir şey fark edeceğini düşünmüyorum. Ben çok beğendim, bilmiyorum.
Ben de çok beğendim açıkçası. Çünkü hem tablete nihayetinde hem de notebook'tan bahsediyoruz. Notebook tarafında güçlü bir cihaz. Yaban atılır gibi değil. i7 4650 var galiba özelinin işlemci olarak bakıldığı zaman. Bu da 1.7 GHz'e denk geliyor. İşte boost devreye girdiği zaman 3 GHz'lere falan ucundan görebilen bir işlemciyle karşı karşıyayız. Hani çok güçlü bir işlemci olmasa bile i7 jenerasyondan bir işlemci her işin altından kalkar.
Kalkar. Bir de aktif soğutması var. Hani pasif de değil. Bayılmaz öyle kolay kolay. Tamam, ısınır illaki belli bir yükün üstünde fan sesini duyarsınız, edersiniz. Ama sonuçta bilgisayar taşıyorsun. Onu bilerek zaten alman lazım. Yani ben bunu alayım tablet gibi hiç ses çıkmasın işte. Aynen. Ne bileyim şişmesin etmesin fazla ısınmasın dersen olmaz. Ama koyarsın x86 olduğu için kendi Windows'ta kullandığın işle ilgili bir programını. Atıyorum muhasebe olur, stok olur, bir şey olur, herhangi bir şey olur. Gittiğin yerde çatır çatır kullanırsın. iPad'in olursa böyle elde bakarsın.
Aynen öyle. Tabii diğer taraftan şunu da söylemek lazım. Yine çok şık klavyeleri var. Onda da bazı ufak güncellemeler yapmışlar ama sıkıntılı olduğu bir taraf var. O da nedir diye soracak olursa fiyatlandırması. En yüksek konfigürasyondaki Surface Pro 3'ü almak isterseniz eğer neredeyse 2000 dolara denk geliyor diyebiliriz. Ben konfigürasyonları biraz araştırdım. i5 işlemcili, 8 GB bellekli ve 256 GB SSD'li versiyon 1300 dolara falan geliyor. O da en alınabilir, en makul konfigürasyon gibi görünüyor. Tabii dizüstü bilgisayarlarla kıyaslandığınız zaman ya da tabletle kıyaslandığınız zaman hani daha güçlü bir dizüstü bilgisayar ve örneğin iPad Air aldığınızda belki daha uygun fiyatla kalabilirsiniz açıkçası bakıldığınız zaman ama Çünkü Amerika piyasasını baz alırsak eğer 500-600 dolara i7 işlemciye yakın ya da i5 işlemciliğine yüksek konfigürasyon sahip notebooklar var aslında.
Var ya, 1400 dolara gaming makine alırsınız.
Gaming makine alırsınız. Hani tabletle eşleştirmek istediğiniz zamansa işte daha uygun fiyatlı bir notebook ve bir tableti bir araya getirebiliyorsunuz o fiyatlandırma. Halbuki zaten o 2000 dolarlık konfigürasyona girmiyorum bile. Oraya girdiğiniz zaman orada başka türlü hesaplamaların içerisine girebiliriz ama biz totalle beğendik cihazı. Gerçekten de güzel bir cihaz
güzel
olmuş.
Güzel cihaz olmuş. Microsoft çalışmış.
Şu ana kadar belki de en güzel görünen tablet bilgisayar aslında bakıldığında. Çünkü o açılı keskin hatlara sahip detaylar benim çok hoşuma gidiyor. Ama fiyat anlamında tabii gülü seven, dikkatine katlanır misalim. Biraz yüksek fiyatlandırması var ama Amerika'da her geçen gün Surface kullanıcılarının sayısı artıyor. İş münasebetiyle ne zaman gitsek ben hep daha fazla denk gelmeye başlar hale olduğumu fark ediyorum. Bakalım Türkiye'ye henüz gelmedi. Onun da sonu Xbox gibi yıllar sonra Türkiye'ye gelme olayına döner mi dönmez mi bunu bilmiyoruz ama.
Surface ilk jenerasyonu getiriyorlarmış. Biliyorsun 5 yıl sonra Xbox 360'ı getirdiler, 2 sene sonra yurt dışında One lansmanı oldu. Herhalde onu yapmazlar diyorum
artık. Neyse şimdi bakalım Xbox One'a da Türkiye için az kaldı. Eylül ayında gelecek. Herhalde Kinect'siz versiyonu getirirler diye tahmin ediyorum muhtemelen. Fiyat zaten 100 dolar daha ucuz. Bakalım ne olacak. Xbox tarafında bekleyip göreceğiz diyerek. Artık son haberimize geçelim istersen Enler. Bu program biraz sohbet havasına geçti ama son haberle birlikte programımıza da yavaş yavaş son verir oluruz. Son haberimiz HTC cephesinden Desire 816. Şimdi Desire 816 Mobil Dünya Kongresi'nde lanse edilen en güzel telefonlardan bir tanesi. Tasarım olarak gerçekten de çok. One M8'den daha güzel görünüyor açıkçası bana soracak olsan. Malzeme kalitesi ayrı. Tasarım olarak bakıldığı zaman One M8'den bence daha şık görünen bir cihaz. Tabii biraz mütevazı bir cihaz aslında donanım olarak bakıldığı
zaman. Bayağı artık yani şimdi mütevazı.
Ya mütevazılığın karşısı Snapdragon 400 açıkçası. 4 çekirdekli bir işlemci 1.6 GHz'de çalışıyor ve 1.5 GB RAM var bu cihazda ama Türkiye fiyatlandırması 1400 lira.
Yani
o 1400 liranın karşılığı olarak cihazlara bakıldığı zaman Snapdragon 800 işlemciye sahip 4 tane falan bir seçenek var galiba.
Yani pazarda. Snapdragon 800 hakikaten G2'yi zaten her programda söylüyoruz
Nexus
ama.
Nexus 5 var. Nexus Real 5 Mobile var. Realme Mobile'da Discord Elite var.
Ondan sonra hani Snapdragon 800'de olmasa bile S4 hani bu programda da konuştuk. Yine S4 de bulursun o fiyata. Ben açıkçası bu arkadaşlar fiyat belirleyen arkadaşlar ne yapıyorlar ben bilmiyorum yani.
Ben de o işi anlayabilmiş değilim açıkçası.
Ne satıyorsun ki 1400 tamam tasarımı güzel şık bir telefon ama 1400 lira da etmez kimse de kusura bakmasın yani gidin. G2 alın arkadaş. Ben hani birini görsem hasbelkader böyle atıyorum telefon mağazasının önünden geçsem ve içinde hani 816 alsak mı almasak mı diye konuşan şeyi araya atlar hayır deyip G2 alın.
Yani hani hepsini de geçsin. Üstüne bir 100-200 lira daha koysan zaten Van alıyorsun. Geçirmiş senin hepsi Van'ını alıyorsun yani. İki cihaza bakıldığı zaman Van'la zaten güzel
yok
bir cihaz.
Yok ya 1400 lira kimse kusura bakmasın yani. Almasınlar yani.
Yani gerçekten yazık tuhaf ya. Bir fiyatlandırması var ya. Telefon demek sırf işlemciden ibaret değil yani aslında bakıldığı zaman. Tasarımının güzel olması gerekiyor. Şık görünmesi gerekiyor. HTC'nin en düşük konfigürasyonlu telefonunda bile arayüz çok hızlı çalışıyor ama. Yani 1400 liraya da.
Saydığın bu özellikler zaten G2'de var.
Var. Yani. Nexus 5'i hallice var zaten.
Nexus 5 zaten çok
arayüz anlamında gerçekten.
Ayrı bir telefon. Özel bir noktada. Yazılım konusunda sıkıntısı olmayacağının garantisi var.
Yani 1400 lira.
Yok kimse kusura bakmasın.
Yok 1400 lira hakikaten yüksek olmuş. Bu telefonun hakkı 1000 liranın altıdır yani. 899 desen 800, inanırım.
899'a tamam derdim.
Ya şimdi şöyle hesaplayalım. Hani Moto G'yi 800 lira olarak baz alalım. Şimdi 1.6 GHz'de çalışan Snapdragon 400 var. Şık tasarım. Tamam,
ya 200 MHz'lı çalışsa ne olur? Çalışmasa.
Yok hayır. Ondan dolayı demiyorum. 1.5 GB RAM var. Oradan bir 512 MB'lik avantajı var. Bunların hepsini bir araya getirelim. 900-950 lira. Biz hani direkt sokaktaki vatandaş usulü hesap makinesiyle yaptığımız hesap sonucunda bu fiyatı bulduk ama 1400 lira gerçekten hani.
Yok yani paranızın biraz kıymeti varsa sizin için başka telefona yönelim 1400 lirada.
Yani HTC'si de
sert bir yorum oldu ama yani kimse de kusura bakmasın. Fiyat da sert.
Ürün satmamak için mi uğraşıyor ben onu anlamadım. Yani 2500 liraya HTC One M8, 1500 liraya işte 1400 liraya Desire 816. Ben anlamadım o işi yani.
Yani kim yapıyor bu fiyatlandırmayı ve bu fiyatlandırmayı yapanı hangi düşünceyle bunu açıkçası yapıyor ben anlamıyorum. Sonuçta hiç mi girip bir markete veya bir internet sitesine perakendeciye girip diğer fiyatlara bakmaz?
Ya bak Android platformunda da var. Verse diye bir uygulama var. Yani bu fiyatlandırmayı yapan arkadaş Verse uygulamasını kurup Desire 816'ın karşısına herhangi bir fiyat, aynı fiyat kategorisindeki cihazları yazsa ben ne yapıyorum der zaten yani. Der.
Ne işte dememişler artık. 1400 lira.
Siz ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Desire 816 1400 liralık fiyat etiketiyle sahip olduğu donanımın hakkını verebilen bir cihaz mı? Ya da sadece tasarım ve malzeme kalitesiyle bir cihazın iyi olması aynı donanıma sahip cihazlardan 300-400 lira daha pahalıya satılması anlamına gelebilir mi? Lütfen bu konudaki görüş ve önerilerinizi bizlerle paylaşın. Çünkü Biz açıkçası Dizel 816'nın o fiyatın telefon olmadığını düşünüyoruz. 1000 liranın altına fiyatlandırmaya sahip olması doğru fiyatlandırma anlamında o telefonun hak ettiği değerdir diye düşünüyoruz. Ama lütfen siz de bu videonun altına görüş ve önerilerinizi bizlerle paylaşın. Evet, bu yorum sonrasında Mobilite'nin bir bölümünün daha sonuna gelmiş olduk. Umarız iyi vakit geçirebileceğiniz bir programa daha imza atabilmişizdir. Bizden şimdilik bu kadar. Bize zaten videonun altına yorum yaparak ya da Twitter'dan bana etefikseliyeli, endergyldz adresleri üzerinden ulaşıp sorularınızı sorabilir ya da görüş ve önerilerinizi paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşene dek hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.
Hoşça kalın. Hoşça kalın.